Büyük Şifacı Markos 1-2 Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Çoğunuzun bildiği gibi kutsal yazılarda yaptığımız yolculukta şu an Müjde yani İncil kitabını çalışıyoruz. Bu kitap Adem'in çocuklarını şeytanın ve günahın egemenliğinden kurtarmak için dünyaya gelen Mesih hakkındaki iyi haberle ilgili kutsal kitaptır. Son programımızda Mesih İsa'nın kentleri ziyaret etmeye, kalabalıklara öğretiş vermeye ve halk arasındaki her türlü hastalığı ve illeti iyileştirmeye başladığını okuduk. Onun adı tüm ülkede ün kazandı.
Bugün onun öğretişlerinin ve işlerinin ondan önce gelmiş olan herkesin öğretişinden ve işinden nasıl çok farklı olduğunu görmek için Mesih İsa'nın öyküsüne devam ediyoruz. İsa'nın bir eşi, bir evi ya da dünyasal zenginliği yoktu. O, tüm insanlar arasında eşi benzeri olmayan biriydi. Onun için önemli olan yalnızca tek bir şey vardı. Onu gönderenin isteğini yerine getirmek. Tanrı'nın ona yapması için vermiş olduğu işi tamamlamak. Markos müjdesinin birinci bölümünde kutsal yazılar şöyle der. Markos 1:21-28. Kefernehum'a girdiler. Şabat günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, "Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan." diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine bu nasıl şey diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyorlar. Böylece İsa ile ilgili haber Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa'nın öğretişleri yasa öğretmenlerinin, yazıcıların, din öğretmenlerinin öğretişlerinden çok farklıydı. İsa'yı havrada, tapınmanın yapıldığı ve kutsal yazıların öğretildiği özel bina. Dinleyen herkes onun söylediği sözlere çok şaşırdılar. Çünkü o, halka yasa öğretmenlerinin sahip olmadıkları bir yetkiyle öğretti. Yasa öğretmenleri hakkında bilginiz vardır. Bu öğretmenlerin Tevrat'ı, Mezmurları, Zebur'u ve peygamberlerin diğer kitaplarını açıklamaları gerekirdi. Ama bu öğretmenlerin çoğu yine de peygamberlerin yazılarını tam olarak açıklayamazlardı. Çünkü kendileri de bu yazıları gerçekten anlamış değillerdi. Dini görevleri ve atalarının gelenekleri hakkındaki her şeyi biliyorlardı ama Rabbin sözünü bilmiyorlardı. Bu dindar uzmanlar Tanrı'yı dudaklarıyla onurlandırırlardı ama onun sözünü sevmezlerdi. Böylece İsa onların okullarında hiçbir zaman din eğitimi görmemişti. Havralarına girdiği zaman kutsal yazıları yetki ve tam bir netlik ile açıklamaya başladığında bu öğretmenler çok utandılar. Havradaki halk İsa'nın sözlerinden ve işlerinden dolayı şaşkına döndüğü zaman birbirlerine "Bu adam kim? Bu yeni öğretişleri nereden öğrenmiş? Böyle bir yetkiyle öğretmesi nasıl mümkün olabilir?" diye sordukları ve "Kötü ruhlara bile emrediyor ve onlar da ona itaat ediyorlar. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik. Bugüne kadar hiç kimse asla bu adam gibi bir öğretiş vermedi. Bugüne kadar hiç kimse onun yaptığı işleri yapmadı." diyerek aralarında konuştukları zaman yasa öğretmenleri kendilerini daha da kötü hissettiler. Gerçekten de Adem'in günah işlediği günden İsa'nın mucizeler yapmaya başladığı güne kadar insanlar böylesine güçlü biriyle hiç karşılaşmamışlardı. Ancak şimdi gördükleri kişi öyle biriydi ki söylediği tek bir söz ile şeytanı ve cinleri kaçırabiliyordu. Böyle bir şeyi yalnızca gökyüzünden gelen biri yapabilirdi. Kötü ruhların tutsak ettiği adamın İsa'ya ne söylediğini işittiniz mi? Bağırarak şöyle dedi, "Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun? Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı'nın kutsalısın sen." Cinler İsa'nın nereden geldiğini ve kim olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Ama her şeye rağmen insanların çoğu İsa'nın kim olduğunu gerçekten bilmiyorlardı. Şeytan ve onun kötü melekleri Rab İsa'dan çok korkuyorlardı. Çünkü onun Tanrı'nın başlangıçta aracılığıyla göğü ve yeri yaratmış olduğu söz olduğunu kesin olarak biliyorlardı. Onlar İsa'nın kendilerini sonsuz ateşe atma yetkisine sahip olan kutsal kişi olduğundan haberdardılar. İsa adını duydukları zaman korkuya kapılarak dehşete düşmelerinin nedeni budur. O zaman şimdi birinci bölümü okuyarak devam edelim. Kutsal yazılar şöyle diyor. Markos 1:29-42. İsa havradan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa, çeşitli hastalıklara yakalanmış pek çok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca, "Herkes seni arıyor," dediler. İsa onlara, "Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim," dedi. "Oralarda Tanrı'nın sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim." Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı. İsa'ya cüzamlı biri geldi, diz çökerek, "İstersen beni temiz kılabilirsin," diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı, elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu. Böylece İsa, her türlü hastalık ve illetten acı çeken insanları iyileştirdi. Adem'in soyuna sevgi ve şefkat gösterdi. Çünkü çobanları olmayan koyunlar gibi yorgun ve çaresizdiler. Ancak İsa'nın yaptığı pek çok büyük mucizenin bir başka nedeni daha vardı. İsa, her türlü hastalığı iyileştirdi. Adem'in soyuna Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla uzun zaman önce vaat etmiş olduğu Mesih olduğunu kanıtlamak için kötü ruhları kovdu. Örneğin, daha önce Yeşaya peygamberin İsa'nın doğumundan yüzlerce yıl önce Mesih geldiği zaman neler olacağını yazdığını okumuştuk. O zaman körlerin gözleri açılacak, sağırların kulakları duyacak, topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinç ile aykıracak dilsizlerin dili. Yeşaya 35:5-6. Bu sözleriyle peygamber Yeşaya, Mesih'in şimdiye kadar hiç kimsenin yapmamış olduğu mucizeler yapacağını önceden bildirmiş oluyordu. Daha önce Tanrı'nın Musa ve İlyas'a büyük mucizeler yapma gücünü verdiğini okuduk. Ama bu iki peygamberin yapmış olduğu mucizeler, Mesih'in yaptığı mucizeler ile kıyaslanmayacak kadar önemsizdi. Aynı zamanda Musa ve İlyas'ın bu mucizeleri kendi güçleriyle yapmadıklarını biliyoruz. Ama Mesih ise Tanrı'nın gücüyle doluydu. Çünkü zaten onun kendisi Tanrı'nın gücüydü. Markos'un müjdesinin ikinci bölümünde devam ediyoruz ve kutsal yazılar şöyle diyor. Markos 2:1-12. Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernahum'a geldiği zaman evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı'nın sözünü anlatıyordu. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adam getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler. "Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" Akıllarından geçeni ruhunda hemen sezen İsa onlara, "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi. "Hangisi daha kolay? Felçliye, günahların bağışlandı demek mi? Ne var ki, insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz," diye. Sonra felçliye, "Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git," dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. "Tanrı'yı övüyorlar, böylesini hiç görmemiştik," diyorlardı. Bu öyküde İsa'nın gücünün bir insanın yalnızca hasta bedenini iyileştirmekle sınırlı olmadığını ama aynı zamanda bir insanın günahlı yüreğini iyileştirmek için de yeterli olduğunu görüyoruz. Büyük doktor şifacı olan İsa, felçli adamın en önemli sorununun onun güçsüz bacakları değil, yüreğindeki günah olduğunu biliyordu. İsa bu nedenle ona önce şöyle dedi: "Oğlum, günahların bağışlandı." İsa bunu söylediği zaman yasa öğretmenleri ne düşündüler? Kendi kendilerine şöyle mırıldandılar: "İsa küfrediyor. Tanrı'dan başka hiç kimse günahları bağışlayamaz." Yasa öğretmenlerinin düşünceleri kısmen doğru, kısmen yanlıştı. Günahları Tanrı'dan başka hiç kimsenin bağışlamayacağı doğrudur. Ama her şeye rağmen yasa öğretmenleri İsa'nın Tanrı'ya küfrettiklerini düşündükleri zaman yanılıyorlardı. Çünkü anlayamadıkları gerçek, İsa'nın Tanrı ile günahkarları barıştırmak için gönderilen aracı olduğuydu. İsa, Tanrı'nın sözüydü. Bu nedenle İsa, günahların bağışlandı dediği zaman, Tanrı'nın kendisi günahların bağışlandı demekteydi. Rab İsa, Tanrı'nın yeryüzündeki sesiydi. Yalnızca bu kadarı da değil, İsa aynı zamanda günahı sonsuza kadar kaldıran mükemmel kurban olarak da yaşamını vermek üzere doğmuş olandı. Nasıl bir baba oğluna kendisi adına çalışma ve konuşma yetkisi ihsan ederse, Tanrı da aynı şekilde İsa'ya günahları bağışlama yetkisi vermişti. Günahların bağışlanması yalnızca Rab İsa'da bulunur ama yasa öğretmenleri bu gerçeğe inanmadılar. Çok az zamanımız kaldı, bu nedenle bu bölümü izleyen ayetleri okumaya biraz daha devam edelim. Yoldan geçerken vergi toplama yerinde oturan Alfa'yı oğlu Levi'yi gördü. Ona, "Ardımdan gel," dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkarlar onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemek yerken görünce öğrencilerine, "Niçin vergi görevlileri ve günahkarlarıyla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. Bunu duyan İsa onlara, "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim," dedi. Markos 2:14-17. Büyük doktor İsa bu sözleriyle yasa öğretmenlerine Tanrı'nın önünde günahları nedeniyle kendilerinin hasta olduklarını göstermek istedi. Ama bu dindar öğretmenler günahlarını fark etmediler. Aslında onlar İsa'yı eleştiriyorlardı çünkü o vergi görevlileri ve günahkarlar olarak tanınan kişileriyle yemek yiyordu. Çünkü İsa'nın doğmasının nedeni günahkarlarıyla birlikte olmak ve onları günahlarından iyileştirmekti.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Günah olarak adlandırılan korkunç bir hastalığa sahip olarak dünyaya gelmiş olduğunuzun farkında mısınız? Ölmenizin ve kutsal olan Tanrı'nın yargısına uğramanızın gerekmesinin nedeni içinizdeki bu günahtır. Ama Tanrı'ya övgüler olsun ki yüreğinizdeki günahı iyileştirecek olan biri var. Evet, bu kişi Mesih İsa'dır. Onun hiçbir günahı yoktu ve Adem'in çocuklarını günahlarından kurtarmak için dünyaya geldi. Ama her şeye rağmen Rab İsa'nın yüreğinizdeki günahı iyileştirmeden önce sizin günah nedeniyle hasta olduğunuzun farkına varmanız gerekiyor. Doktora giden kişiler yalnızca hasta olduklarını bilen kişilerdir. Aynı şekilde yalnızca günahkar olduklarını bilen kişiler günahkarların kurtarıcısı İsa'ya döneceklerdir. İsa doğru olduklarını düşünen kişiler için değil, günahkar olduklarını bilen kişiler için geldi. Yasa öğretmenlerine de bu nedenle şu sözleri söyledi: "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyaçları var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmak için geldim." Sevgili dostlar, bugünkü yayınımıza burada son vermemiz gerekiyor. Tanrı isterse bir sonraki programımızda müjdede devam edeceğiz ve günahkarların iyileştiricisi İsa'nın ağzından çıkan bazı harika ve derin anlamlı sözler dinleyeceğiz. Siz Rabbin yasa öğretmenlerine söylediği sözler üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin. Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Markos 2:17.